yeni gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 11 Kasım 2019 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Nuri Göktaş var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonda ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Emin Pazarcı ile birlikte değerlendireceğiz. Ekonomideki gelişmeler bugün ikinci konumuz ve stüdyomuzda Polis Akademisi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Mehmet Levent Yılmaz bizlerle birlikte olacak, yaşanan son gelişmeleri aktaracak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu akademisyen, sosyolog, profesör doktor Erdinç Yazıcı olacak. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet gazetesi Sevginin Böylesi başlığını atmış. Türk halkı vefatının 81. yılında Atatürk'e akın ettiğine. Anıtkabir doldu taştı. Saat 9'u 5 geçe 81 ilde hayat durdu. Atatürk anmaları Anıtkabir'de devletin zirvesinin katıldığı resmi törenle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi mozoleye bıraktı. 9'u 5 geçe tüm yurtta saygı duruşunda bulunuldu. Törenin ardından Türkiye'nin 81 ilinden gelen on binlerce vatandaş Anıtkabir'e akın etti. Çocuğundan yaşlısına Atatürk'e koşan vatandaşlar mozoleye çiçekler bırakıp dua ettiler diyor Hürriyet gazetesi. Sabah gazetesinin manşeti Cumhuriyeti Osmanlı'nın mirası üzerine kurduk. Başkan Erdoğan, Cumhuriyetimizi Osmanlı'dan kurtarabildiğimiz miras üzerine kurduk. O olmasa, kök olmasa ağaç olur mu? Olmaz dedi. Türkiye'nin gelişmesi için tek çivi çakmamış olanların ağzından çıkan Cumhuriyet ve Atatürk sözü koskoca bir yalandır. Cumhuriyeti yüceltmek için tarihimizi yok saymaya çalışanlar, kendi geçmişlerinden utananlardır. Osmanlı'yı aşağılamayı ve hakareti bir siyaset tarzı haline getirmek ya cehalettir ya da gaflet. Önceki tarihimize kin kusanlar Atatürk maskesi takarak bu millete olan husumetlerini gizlemeye çalışıyorlar. Gazi Mustafa Kemal bu milletimizin en önemli değerlerinden biridir. Ne Atatürk'ü ne Cumhuriyeti bu istismarcı zihniyetin insafına terk etmedik, etmeyeceğiz. Bu yıl 96. yıl dönümüne ulaştığımız Cumhuriyetimize en büyük katkıyı şahsımın başında olduğu hükümetler yaptı, dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yüz binler Anıtkabir'e akın etti başlığı var. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde tüm yurtta anıldı. Saat 9.05'te hayat durdu, Türkiye ata için saygı duruşuna geçti. Başkan Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti, İstanbul'da da on binler Dolmabahçe'ye koştu. Milliyet gazetesinin manşeti "Marka ada olacağız." Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tatar, Milliyet'e ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde duran bir Kuzey Kıbrıs hedeflediklerini söyledi. Başbakan Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yılda 1,5 milyon turist geldiğini, yüksek öğrenimde 100 binin üzerinde öğrenci olduğunu anlattı. Ayakları üzerinde durmak için tasarruf etmek ve ekonomiyi büyütmek gerektiğini dile getiren Tatar, yatırım ikliminin iyileştirilmesine özel vurgu yaparak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin marka değerini artırmalıyız. Doğu Akdeniz'de Türkiye için de önemli bir devletiz dedi. Türkiye'nin Akdeniz'de hidrokarbon aramasıyla başka bir sürece girildiğine dikkat çeken Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendini daha iyi tanımlamalı. Muhalifler farklı düşünebilir ama Türkiye'nin garantörlüğü çok önemli. Bütün bunlar istikrarın bir unsuru dedi. Her yıl 5 milyar lira yatırımın %5 büyüme sağlayacağına da dikkat çeken Tatar, orta vadeli hedefimiz bu diye konuştu. Akşam gazetesinin manşeti "Cumhuriyet Osmanlı mirasıdır." Başkan Erdoğan, 10 Kasım Atatürk'ü anma töreninde konuştu. Tarihimiz yörüngemizdir. Cumhuriyetimizi Osmanlı'dan kurtarabildiğimiz miras üzerine kurduk. Birileri Osmanlı'da okuma yazma oranının çok düşük olduğunu, Osmanlı yönetimi altındaki halklara zulmedildiğini söylüyor. Hepsi yalan, iftira. Cumhuriyeti bize emanet edenlere layık olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Atatürk'ü anlamak, anmak böyle olur. Cumhuriyeti yüceltmek için tüm tarihimizi yok saymaya kalkanlar, geçmişlerinden utananlardır. Türk tarihini hala bir asra sıkıştırmaya çalışan ideolojik bir zihniyetle karşı karşıyayız. Sürekli Atatürk denilerek onun mirasına sahip çıkılamaz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 9'u 5 geçe Türkiye durdu başlığı var. Atanın hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki 71 numaralı oda vatandaşların akınına uğradı. Vatandaşlar Atatürk'ün yatağına beyaz ve kırmızı karanfiller bıraktı, bazıları da yatağın önünde dua etti. Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de dün 22'ye kadar ziyarete açık tutuldu. Yoğun ziyaretçi akını nedeniyle zaman zaman Anıtkabir'de adım atılacak yer kalmadı. Vatandaşlar mozoleye çiçek koydu. 7'den 70'e saygı duruşu bir başka başlık. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında tüm yurtta anıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9.05'te sirenler eşliğinde Türkiye saygı duruşunda bulundu. Star gazetesinin manşeti "İstismarcılara terk etmeyiz. Atatürk milletin en önemli değerlerindendir." dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başkan Erdoğan yıllarca en büyük ticaretin Atatürk ve Cumhuriyet üzerinden yapıldığına dikkat çekti. Her iki kavramı da istismarcı zihniyetin insafına terk etmedik, etmeyeceğiz dedi. Hayatları boyunca Türkiye'nin büyümesi, kalkınması için tek bir çivi dahi çakmamış kişilerin ağızlarından çıkan Cumhuriyet ve Atatürk sözü koskoca bir yalandan ibarettir. Bu kavramlar önce perde gibi kullanılarak arkada ülkemizin yıllarca nasıl sömürüldüğünü milletimiz iyi biliyor. Bize olan düşmanlığın en önemli sebebi de bu kirli ticareti ifşa etmiş olmamızdır. hala aynı kafayla tarihine, kültürüne, medeniyetine küfretmeyi maharet sananların ortada dolaşıyor olması henüz işimizin bitmediğini gösteriyor. Cumhuriyetimizi Osmanlı'dan kurtarabildiğimiz miras üzerine kurduk. Bu hakikat apaçık ortadayken sürekli olarak Osmanlı'ya hakareti ve aşağılamayı bir siyaset tarzı haline getirmek ya cehalet ya gaflet ya da art niyettir dedi. Beştepe'deki Atatürk'ü anma töreninde konuşan Erdoğan, Cumhuriyeti yüceltmek için tüm tarihi yok saymaya kalkanlar kendi geçmişlerinden utananlardır ifadesini kullandı. Türkiye Gazetesi'nin manşeti kişisel bilgi paylaşmayın, beğeni ve indirim için huzurunuz kaçmasın. Telefon, adres ve fotoğraf gibi verileri paylaşmanın faturası ağır olabilir. Günümüzün en değerli emtiası kişisel veriler. Teknolojinin gelişmesiyle bu bilgiler ticari boyut kazandı. Market kasasında indirim vaadiyle verdiğiniz şahsi bilgileriniz ya da sosyal medyada beğeni almak uğruna yaptığınız paylaşımlar gelecekte başınıza büyük dertler açabilir. DPC Kişisel Veri Koruma Danışmanlığı CEO'su Sefa Karcıoğlu, vatandaşlara pişmanlık yaşamamaları için şu tavsiyelerde bulundu. Amaç ne olursa olsun telefon, adres, doğum tarihi, parmak izi veya bir resim, bunları paylaşmadan önce en az iki kere düşünün. Çocuklarınızın bilgilerini paylaşmayın. Sosyal medya profillerinizi gizli tutun. Kasada neye izin verdiğinizi bilerek veri paylaşın. Bilgilerin kimlerle paylaşıldığını ve ne zaman imha edileceğini sorun. Yeni Akit gazetesinin manşeti Atatürk'ü istismarcılara bırakmayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Atatürk'ü anma töreninde yaptığı konuşmada Atatürk istismarcılarını sert sözlerle eleştirdi diyor Yeni Akit gazetesi. 11 milyon fidan toprakla buluşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştiraki, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye'de yaşayabilmek için 81 ilde eş zamanlı olarak bugün saat 11.11'de tam 11 milyon fidanın toprakla buluşması için etkinlik düzenlenecek. Yeni Şafak gazetesinin manşeti Türkiye'nin gücü cesaretidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırarak dünyanın en üst ligine çıkarmakta kararlı olduklarını söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin asıl gücü ne topudur, ne tüfeğidir, ne süngüsüdür. Türkiye'nin asıl gücü şu insanımızın birliği, beraberliği, kardeşliğidir ve bundan kaynaklanan cesaretidir diye konuştu. Yeni Birlik gazetesinin manşeti ABD PKK-PYD şantajına boyun eğdi. Ya petrol parasını verirsiniz ya da Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon yetkilisi Tuamiral William Byron, Suriye'de petrol sahalarından elde edilen gelirden çoğunlukla bölgede aktif olan terör örgütü SDG'nin faydalandığını doğrulamasının ardından James Jeffrey Ankara'ya petrolü PYD'ye bırakma konusunda kararlı olduklarını iletti. Amerika'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını DAEŞ'tan korumak adına kontrol altına alarak elde edilen gelirden terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri'nin faydalanmasını sağlaması uzmanlar tarafından Amerika Birleşik Devletleri şantaja boyun eğmesi olarak nitelendiriliyor. Uzmanlara göre örgüt Amerika Birleşik Devletleri'ne açıkça tehdit etti. Gelişmeler üzerine uluslararası arenada petrol sahalarının meşru yönetime ait olduğunun anımsatıldığı Amerikalı yetkililer ise Amerika'nın bölgedeki petrol sahalarını hangi hukuki dayanağa göre elinde tuttuğu sorusuna bizim kendimizi savunma hakkımız var, herkes bizim nerede olduğumuzu biliyor demekle yetiniyor. Yaşanan durum Türkiye'nin tepkisine yol açarken Washington Büyükelçiliği yetkilileri Amerika'nın Suriye'deki doğal kaynaklarının Suriye halkına ait olduğunu unutmaması gerektiği yorumunda bulunarak PKK ile bağlantılı SDG'ye verilen desteğe karşı çıktıklarını sık sık dile getiriyorlar. Suriye Geçici Hükümeti Maliye Bakanı Abdülhakim El-Masri de geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki petrol ile SDG'nin kendisini finanse etmesi için çalıştığına vurgu yaparak Türkiye'nin operasyon ile bölgeyi temizledikten sonra petrolden elde edilecek gelirin Suriye'nin yeniden inşası için kullanılmasına çalıştığına dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Milat gazetesinin manşeti "Hedef 2. İsrail". Milat'ta konuşan Suriye Geçici Hükümeti temsilcileri, Amerika Birleşik Devletleri petrolü PKK'ya vererek yeni İsrail kurmayı hedefliyor. Rusya da petrolümüzü resmen çaldı. Suriye halkını düşünen tek ülke Türkiye. Son gazetemiz bugün Diriliş Postası olacak. Diriliş Postası'nın manşeti "En büyük ticaret Cumhuriyet ticaretidir". Beştepe'de 10 Kasım'a dair açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde yıllardır en büyük ticaret Mustafa Kemal ve Cumhuriyet üzerinden yapılıyor" dedi Erdoğan. "Bu kavramlar perde gibi kullanılarak milletimizde hakaret ediliyor" diyerek bu kirli ticaretin ifşa edilmesi gerektiğini söyledi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Rasim Kılıç hattımızda bizi bekliyor. Rasim Kılıç, günaydın.
Arzu Türkdağ'ın günaydın, kolay gelsin.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, bugün 11.11'de yani 11 Aralık'ta günün anlam ve önemine özel Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle 81 ilde 11 milyon fidan toprakta buluşacak. Türkiye genelindeki etkinliklerin Ankara'daki adresi de Batıkent Mahallesi'ndeki Çakırlar mevkii olacak. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu özel kampanyada yerini alacak ve Ankara'da fidan dikecek. Türkiye genelinde 11 milyon fidan 81 ilde belirlenen 2023 noktada toprakta buluşacak Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diğer programlarını paylaşalım. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Başbakanı'nı konuk edecek Asgar Mamin bir dizi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Bir diğer programı da Amerika hazırlıkları olacak aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da Washington ziyareti var. Amerika Birleşik Devletleri'nde ABD Başkanı Donald Trump'la görüşecek. Son derece kritik bir görüşme. Bu görüşme için yarın yola çıkacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve elinde de önemli dosyalar olacak. Muhalefet cephesine baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nde de kritik bir toplantı var. Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak toplantı sonrası parti sözcüsü Faik Öztürk kameraların karşısına geçecek ve toplantı gündemiyle ilgili kamuoyunu bilgilendirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bütçe maratonu devam ediyor. Çevre Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçelerinin görüşmesi yapılacak. Ay sonuna kadar bütçe görüşmelerinin komisyonda devam etmesi bekleniyor. Sonrasında da genel kurula gelerek kabul edilecek. Tabii ki Ankara'da önemli gündem maddelerinden bir tanesi güvenlik olacak. DEAŞ'ların iade süreciyle ilgili önemli bir başlık var. Türkiye terör örgütü DEAŞ mensuplarının vatandaşı oldukları ülkelere iadesi için süreci hızlandırmış durumda. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir açıklaması vardı bugün başlaması yönünde. O iade işlemleri bugün başlayacak mı? Gözler tabii ki o noktada. Çünkü hapishanelerde 1200, geri gönderme merkezlerinde 813, Suriye'deki hapishanelerde de 287 DEAŞ'lı var. İşte o iade işlemi yapılacak ülkeler arasında Avrupa Birliği üyeleri de başı çekiyor ve bugün de o iade sürecinin başlaması bekleniyor. Son olarak yine 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili davaların Ankara'da devam ettiğini söyleyelim. Sincan yerleşkesinde 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında darbecilerin komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada sanıkların artık esasa ilişkin savunmalarıyla devam ediliyor. Aynı zamanda Kara Kuvvetleri Komutanlığı davası ve Jandarma Genel Komutanlığı davası da devam ediyor. Özellikle Jandarma Genel Komutanlığı davasında artık sanıkların son savunmaları alınıyor ve karar aşamasına gelmiş durumda diyelim. Ve bir parantez açarak FETÖ davalarının 2019 yılı içerisinde bitmesi planlandığını belirterek sözü yeniden size bırakalım.
Rasim Kılıç, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı. Hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Sağ olunuz. Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, manşetleri, gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazete manşetlerinde Anıtkabir, Atatürk ve anma törenleri var. Dün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümüydü. Hem Ankara'da Anıtkabir'de hem İstanbul'da Dolmabahçe'de yurdun diğer illerinde Ulu Önder Atatürk anıldı. Herkes atasına koştu. Törenler düzenlendi. O törenlerden ayrıntılar var gazete manşetlerinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da var. Osmanlı mirası üzerine kurduk Cumhuriyeti diyor ve Cumhuriyet Atatürk istismarcılarından bahsediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dünü nasıl değerlendirirsiniz?
Tabii yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Türkiye'nin bu Anadolu topraklarının kurtarıcısının 81. ölüm yıl dönümünü andık. Bunun coşkuyla anılması, coşku demeyelim belki yanlış anlaşılacak ama bunun büyük bir şekilde, geniş bir şekilde anılması çok doğaldır. Biraz önce Dolmabahçe dediniz, dün de televizyonda izledim, herkes işte büyüklerinin Atatürk'le ilgili anılarını anlattı. Benim de dedem Dolmabahçe'de ilk nöbeti tutan teğmendi Dolmabahçe'ye kaldırıldığı zaman, şimdi aklıma onlar geldi. Şimdi burada tabii meseleyi şu şekilde değerlendirmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne Atatürk'ü ne de Cumhuriyet istismarcılarına izin vermeyeceğiz. Atatürk'ü istismarcılara terk etmeyeceğiz diyor gerçekten. Şimdi içi boş, çarpıtılmış, ne olduğu belli olmayan bir Atatürk'le karşı karşıyayız. Ve maalesef Atatürkçüyüm diyen, kendisine Atatürkçü adı veren, ki bunlar çoğunluk bir kitle tabii ki var, işlerinde düzgün Atatürkçüler. Bunlar da işte içi boş bir Atatürkçülük peşinde koşuyorlar. Yani aslında bana göre son dönemde en çok pazarlanan, en çok istismar edilen kişilerden, kişiliklerden birisi, tarihi şahsiyetlerden Mustafa Kemal Paşa Atatürk. Şimdi bakıyoruz Atatürk ne yaptı? Atatürk bir kere çok basit ifadeyle Sevr'i yırtıp attı, ama şeylere sorsanız bugünkü Atatürkçülere Sevr nedir diye, Sevr'in ne olduğunu bilmezler. Yani Atatürk Türkiye Cumhuriyeti topraklarının bölünüp parçalanması ve emperyalistler tarafından işgalinin önüne geçmiştir ve paramparça edilmek istenen Osmanlı'nın kalan bakiyesini kurtarmıştır. Şimdi bugün ne oluyor? Bugün de bakıyoruz. Bunu ben söylemiyorum, işte ekonomist gibi bir takım dergiler söylüyor. Bugün de açık açık yazıyorlar. Diyorlar ki Sevr o dönemde gerçekleştirilemedi. Atatürk yırttı attı. İşgalcilerin yüzüne çarptı. Bugün de aynı emeller vardı Suriye'de. Bugün de gerçekleşmedi. Ne yapması lazım Atatürkçülerin, Mustafa Kemal'in askerleri olduklarını iddia edenlerin? Bugün de bu mücadeleye destek vermeleri lazım, omuz vermeleri lazım. Ama bakıyoruz maalesef Suriye'de ne işimiz var diyen bir Atatürkçü güruhla karşı karşıyayız. Yani bunlar Atatürk'e de uzaktan yakından ilgisi olmayan bir güruh. Bakıyoruz oradaki böyle bir mücadelede işte çelme takmaya çalışan Türkiye'de Cumhuriyeti idare eden, bugün Cumhuriyeti idare eden Cumhurbaşkanlığı bir garip yapıyla karşı karşıyayız. Ve bunlar gidiyorlar Atatürk'ün mücadele ettiği geçmişte Batılılarla, işgalcilerle zaman zaman işbirliği yapıyorlar ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Batı'ya şikayet ediyorlar. Şimdi burada hastalıklı bir durum var. Bu Atatürkçülük falan değil. Şimdi Atatürk'ün herhangi bir kelimesini bile söylemler içinde okumamışlar bunlar. Çünkü Atatürk'ün meclis zabıtları var. Bunlar yazıldı, gizli görüşmelerde yaptığı konuşmalar var. Diyor ki içimizde diyor artık Batılıların, ecnebilerin telkin ve tavsiyelerine uyulması gerektiğini söyleyenler ve bu yoldan gidenler artmaya başladı. Bunlar hastalıklı bir takım zihniyetlerdir. Hangi istiklal vardır ki diyor ecnebilerin telkin ve tavsiyeleriyle vücut bulabilsin? Atatürk bu. Atatürk zaman zaman affedersiniz bunlara ahır köpeklere diyen bir kişiliktir Batılılara. Ha, daha sonra tabii ki yurtta sus, cihanda sus demiştir ama bu toprakları kurtarana kadar da bir mücadele içinde olmuştur. Hele Suriye meselesine baktığımız zaman hayatına mal olan bir durumdur aslında Suriye meselesi. Hatay'ın kurtarılması sırasında son dönemine gelir Atatürk'ün vefatının son dönemine gelir. Büyük mücadele vermiştir. Eğer bugün Hatay bizde olmasaydı biz Suriye'de de hareket edemezdik, Akdeniz'de de hareket edemezdik. Yine bunları yüzlerce benzeri bazı tarihi gelişmeyi üst üste koyarsak Atatürk olsaydı bugün ne yapardı? Atatürk olsaydı bugün de aynısını yapardı. Yani ikinci Sevr'i hayata geçirmeye çalışanlara gerekli cevap verirdi. Nasıl verirdi? Bu şekilde verirdi. Çünkü zaman zaman büyükelçileri çağırıp işte İngiliz, İtalyan büyükelçilere, İngiliz diyorum, Fransız, İtalyan büyükelçilere söyledikleri şudur. Yani beni kızdırmayın, çizmelerimi giydirmeyin. Gerekiyorsa Cumhurbaşkanlığı makamından sıyrılır. Gerilla elbiselerini giyer, gider oralarda mücadele ederim. Ordumla aşağı inerim diye Suriye ve Irak'la ilgili çok açıklamaları var. Şimdi bakıyorsunuz işte Mustafa Kemal'in askerleriz diyen insanlar bunun taban tabana zıttı bir takım hareketler içine giriyorlar. O açıdan gerçekten istismar ediliyor ve gerçekten çok Atatürk yalnız bırakıldı. Kimler tarafından? Ülkeyi yönetenler tarafından. Atatürk'e siz sahip çıkmazsanız bu şekilde çarpıtırlar, bu hale getirirler. Karşınıza içi boş bir Atatürk ve Atatürkçülük çıkarırlar. Bana göre yani gerçekten haksızlık ediyoruz Mustafa Kemal Paşa'ya. O açıdan bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri önemli. Bakın şimdi Metin Feyzoğlu geçtiğimiz günlerde beraberdik. Barolar Birliği Başkanı çok eleştirilen, hatta 12 baro tarafından da yazıyla olağanüstü genel kurula gitmesi istenen, hatta istifa etmesi istenen bir kişi. Ne yapıyor? Şöyle bir konuştuk. Dedi ki eğer dedi ben ülkemi gidip de Batılılara şikayet etmiş olsaydım bugün alkışlarlardı dedi. Ama ben yurt dışına gittim, ülkemi savundum. Bugün sahte Atatürkçüler benim istifamı istiyorlar dedi. Maalesef bu noktaya geldi yani Mustafa Kemal Paşa. O açıdan biz sahip çıkmak zorundayız. Yani Atatürk'e biz sahip çıkarsak, gerçekleri ortaya koyarsak herhalde bu kadar istismar edilmez diye düşünüyorum.
Peki. Evet, 10 Kasım bu şekilde anıldı, atamız bu şekilde anıldı dün. Şimdi bir önemli başlık, 13 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Amerika Birleşik Devletleri'nde yapacağı kritik görüşme. Bugün Milliyet Gazetesi'nde bu görüşmede neler konuşulacak? 7 ana başlıkta toplamış. Biraz da ondan bahsedelim. Şimdi gündeme 7 başlık gelecek diyor Milliyet Gazetesi. Bir kere Suriye konusu, bugünkü durum. Bir de PKK-YPG'li Mazlum Kobani'nin durumu. O 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı gün Amerika'dan gelen mektup konuşulacaklar arasında olacak diyor. Nasıl değerlendireceksiniz?
Sayın Cumhurbaşkanı bunları söyledi. O Kobani'nin, Mazlum Kobani'nin mektubunda götüreceğini söyledi. Suriye meselesi zaten belli. Ama daha pek çok konu var. Yani zaman zaman işte bu görüşmeyi, bu bir araya gelmeyi baltalamak isteyenler var. Hem Türkiye içinden hem de Amerika Birleşik Devletleri içinden. Onlar da işte bu yeniden yaptırımların gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Tabii biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak son dönemde Amerika ile ilişkileri Trump üzerinden götürüyoruz. Yani Trump da şöyle bakıldığı zaman, seçim kampanyasına bakıldığı zaman mevcut politikadan rahatsız olan bir isim. Yani ne diyordu? İşte Suriye'den çekileceğini söylüyordu. Dünyanın çeşitli ülkelerinde işgal hareketleri içinde demiyordu ama biz anlıyorduk, bulunmayacağını belirtiyordu. Hatta çok ilginç ifadeleri vardı. Yani DAEŞ'i biz kurduk, işte Clinton kurdu. Ondan sonra işte dünyanın çeşitli ülkelerinde biz rejimleri değiştirdik. Yani neredeyse 15 Temmuz'u da Amerika Birleşik Devletleri yaptı diyen bir Trump vardı. Şimdi Trump farklı bir üslup ortaya koymaya çalıştı. Zaman zaman biz de dengesiz olduğundan bahsettik. Adeta züccaciyeci dükkanına giren bir fil gibi davrandığından bahsettik. Ama Trump olmasaydı, eğer Trump'la bu ilişkileri kurmasaydık, biz bazı adımlar atamazdık diye düşünüyorum. Yani bu garip kişilik bizim de işimize yaradı. Şimdi zaten biraz da Trump'a saldırılarını, Amerika Birleşik Devletleri içindeki saldırıları bu Suriye politikasından Türkiye'ye tırnak içinde onların ifadesiyle verdiği tavizlerden falan kaynaklanıyor. Son derece rahatsız. Şimdi tabii Trump da ikili bir politika uygulamak zorunda. Bir yandan gerçekten geçmişte söylediklerini yerine getirmeye çalışıyor ama bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir takım yapılar var. Derin devlet dedi, tabir edebileceğimiz. Onu da mutlu etmeye çalışıyor. O açıdan böyle bir ileri, iki geri, iki ileri, bir geri adımlar atarak bir Türkiye ile ilişki kurmaya çalışıyor. Ve tabii Türkiye bundan da faydalandı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin içindeki bu şaşkınlık diyelim buna veya iki başlılık diyelim, bundan da faydalandı. Ve son derece önemli adımlar attık. Yani yaklaşık 8000 kilometre karelik bölgeyi biz orada Suriye'de işte terörden arındırdık ve iki tane süper devlet diyelim, büyük devlet diyelim, ne dersek diyelim, Amerika ve Rusya'yı teröristlerin 32 kilometre bizim sınırımızdan ileriye sürülmesi konusunda ikna ettik. Şimdi şunu diyebilirler, ikna ettik de ne oldu, ama bir imza attılar. Yani bunu da taahhütte bulundular. Gitmeyenler var, evet gitmeyenler var, ama Türkiye'nin elinde de bir güç var. Yani artık siz yanlış yapıyorsunuz ki zaman zaman söylüyoruz. Bunları öteye gönderin, imzanıza sahip çıkın diyebilme hakkı var ki biz bunları söylediğimiz zaman da hayır demiyorlar. Atılan imzaya sahip çıkacaklarını belirtiyorlar. Yani o açıdan bana göre diplomatik açıdan son derece iyi noktadır. İşte Türkiye'nin biraz önce de belirttim bu sevr, ikinci sevr ki ekonomist geçtiğimiz günlerde açık açık yazdı bunu. İkinci sevri yırtıp atıp parçalayıp bir köşeye fırlatması son derece rahatsız ediyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ni ve işte senatodan olsun, temsilciler meclisinden olsun bir takım isimler S-400'leri ortaya atıyorlar, başka konuları ortaya atıyorlar.
F-35'ler
meselesi var. Çok pek çok sıkıntı var. Bu sıkıntılar üzerinden Türkiye'ye işte sopa gösteriyorlar diyelim. Türkiye'yi tehdit ediyorlar veya Türkiye'yi sıkıntıya sokmaya çalışıyorlar. Burada belki söylenebilecek çok kısa şudur. Biz Amerika Birleşik Devletleri'yle evet sorunlar yaşıyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz ama bu sıkıntılar içinde Amerika Birleşik Devletleri'yle gidip görüşebiliyoruz, masaya oturabiliyoruz, pazarlık yapabiliyoruz. Biz bu sıkıntıları yaşamaz mıydık? Evet yaşamazdık. Yani çok basitti. Ondan dolayı da Türkiye'yi yönetenleri suçlayabilirler. O basit olan neydi? Biz Amerika Birleşik Devletleri'nin dün olduğu gibi dümen suyuna girerdik. Ne istiyorlarsa yapardık. Bugün o bölgede işte Kuzey Irak'ta maalesef yaptığımız hatalar gibi o bölgede boş bırakıp orada da bir yeni yapı oluşturulmasına izin verirdik. O yapıda Türkiye'nin içini tehdit ederdi. Ne olurdu? Biz de Amerika Birleşik Devletleri ile iyi geçiniyor olurduk. Ve işte muhteşem bir dış politika derdik, olurdu, biterdi. Biz bunu yapmadık. Yani biz neyi yaptık? Biz Mustafa Kemal'in dün yaptığını yaptık. Yani o da eğer mandayı kabul etseydi, Ali Kemal'lerin dediği gibi, bu İngiliz başbakanının dedesi işte Ali Kemal, İngiliz maddasını savunuyordu. Onlar gibi kabul etseydi, biz mücadele etmeseydik, İngilizler gelip otururdu. Biz de bugün böyle biraz onursuz ama rahat yaşardık diye düşünüyorum. O açıdan meselenin özü budur.
Peki. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, iyi bir hazırlık yapıyoruz. Temennim odur ki gerçekten başarılı bir ziyaret olur dedi. Siz bu ziyaretten, bu görüşmeden, bu önemli başlıklar konusunda neler beklersiniz? En son onu soralım.
Şimdi tabii neler bekleriz? Bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhütlerine sahip çıkmasını bekleriz. Ama işte dediğim gibi içeride bir takım sıkıntılar var. Ama şunu da söylemek mümkün. Bakın Türkiye bu bölgede çok önemli bir güç. Türkiye olmadan ya da Türkiye'yi yıkıp parçalamadan kimse o bölgede hareket edemez, istediğini yapamaz. Yani Türkiye işte hem Fırat Kalkanı'yla hem Zeytin Dalı'yla hem Barış Pınarı harekatlarıyla orada nasıl bir güç olduğunu gösterdi. Ve Türkiye dengeleri de iyi kullanıyor. Yani işte Rusya, Amerika arasındaki dengeler, İran konusunu falan iyi kullanıyor. Ve o açıdan bu bölgede oyun kuruculardan birisi. Türkiye olmadan da oyun kurmaları mümkün değil. Türkiye'de elindeki imkanları, elindeki gücü iyi kullanıyor. O açıdan iyi hazırlık yaptık derken herhalde bunlar anlatılacak, bunlar ortaya konulacak. Onlar adım atarsa Türkiye'nin hangi adımlar atabileceğini, onların neler kaybedebileceğini de açık açık söyleyecek. Artık kartlar çok açık oynanıyor. Bakın açıktan televizyonlarda, kameraların önünde herkes eteklerindeki taşı döküyor. Belki bir takım bilgiler, bir takım istihbarat raporları da önlerine konulacak. Ve bugüne kadar güzel sonuçlar aldık. Bundan sonra da ben bu görüşmeden güzel sonuçlar alacağını düşünüyorum. Ve şunu söylemek mümkün. Bakın biz artık neyi tartışıyoruz? Erdoğan Amerika'ya gitmeli mi, gitmemeli mi? Bu daveti kabul etmemeli mi, etmemeli mi tartışıyorduk. Gitmeye karar verdi. Eskiden neyi tartışırdık biz? Amerikalılar bizi çağıracak mı, acaba bizle görüşecek miyiz tartışırdık. Artık Amerika bizle görüşmek istiyor. Çünkü bu bölgedeki en etkili aktörlerden birisiyiz. Rusya bizimle görüşmek istiyor. Yani Türkiye'nin geldiği nokta bu. Bunu iyi görüp iyi değerlendirmek lazım diye düşünüyorum.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Polis Akademisi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Mehmet Levent Yılmaz stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
Şimdi ekonomi gündemine baktığımızda sizin Yeni Şafak gazetesinde yazdığınız köşe yazısı dikkatimizi çekiyor. Siz geçen Eylül ayında Merkez Bankası'nın yayınladığı bir çalışma tebliğinden bahsediyorsunuz. Bu tebliğin ayrıntılarını konuşarak başlıyoruz.
Şimdi Merkez Bankası sadece para politikası kurulundan oluşmuyor. Çok ciddi elinde bir uzman havuzu var ve o ekip dönem dönem çok ciddi çalışmalar yapıyor ve piyasayı okuma açısından önemli verileri analiz edecek çalışmalar yapıyor. Bunların bir kısmı ekonomi notu olarak, bir kısmı çalışma tebliği olarak yayınlanıyor. Rutin raporların dışında. Onlardan bir tanesi Merkez Bankası uzmanları ve Chicago Üniversitesi'nden Ufuk Akçiğit'in bir çalışması var. Türkiye'nin ekonomik dinamizmini değerlendirdikleri bir çalışma. Bu çalışmayı ben şu açıdan önemsedim. Aslında bizim ekonomi tarafında işlerin istemediğimiz hal almaya başladığı dönemi de tespit etmek açısından çok net tespitler var. Çalışma neticesinde de 2012'nin sonundan itibaren, yani 2013'ten itibaren diyelim, Türkiye ekonomisinin ekonomik dinamizmini negatif etkileyecek belirsizliklerden bahsediyor. İşte bunun bir kısmını zaten biliyoruz. Amerikan Merkez Bankası Fed'in para politikasının değişmesi. Bunun diğer kısmı da işte bizim gezi olayları, işte 17-25 Aralık, işte hendek olayları, ardından gelen işte koalisyon riski, koalisyon dayatması gibi zaten bizim de hep söylediğimiz değişkenlerin matematikselleştirilmiş hali karşımıza çıkmış oluyor. Dolayısıyla bu, biz hep işte içeride şöyle bir hataya düşüyoruz. Sadece ekonomi rakamlardan oluşuyormuş gibi bir algıya kapılıyoruz dönem dönem. İşte enflasyon rakamı niye böyle oldu, büyüme niye şöyle, işsizlik niye böyle diye sadece rakamlar üzerinden gittiğimizde hata yapıyoruz. Oysa bu çalışma sadece rakamlar üzerinden gitmenin ne kadar büyük bir hata olduğunu aslında matematiksel olarak, ampirik bulgularla bize ispat etmiş oluyor. Dolayısıyla işte önümüzdeki hafta biliyorsunuz Erdoğan'la Trump'ın bir görüşmesi olacak. Yani o görüşme bile Türkiye'nin orta ve uzun vadede ekonomisinin nereye gideceğine yönelik aslında çok önemli bir içerik barındırıyor. İşte Amerikan Kongresi'nin yaptırım kararları, İşte dönem dönem Trump'ın da tweetlerinde itiraf ettiği üzere yapılan ekonomik saldırılar gibi pek çok unsur Türkiye'nin ekonomik dinamizmini etkiliyor. Ve bu çalışmada da aslında 2013 sonrası dönemde yani ekonomi, yani rakamların dışındaki, yani ekonomiye etki eden ekonomi dışı etkenlerin ne kadar önemli olmaya başladığı bir dönemi bize gösteriyor. O kapsamda da siz işte içeride ne kadar işleri iyi yaparsanız yapın, Merkez Bankanız tarafında, hazineniz tarafında, diğer ekonomi kurumlarınız tarafında işleri ne kadar iyi yaparsanız yapın, işte bir sokak hareketi, onu besleyen bir darbe girişimi, arkasından iç savaşa yönelik bir tetikleme, işte bu hendek olayları vesaire, siz ekonomiyi ne kadar düzgün yönetirseniz yönetin, bunlar işte ekonomi dışı etkenlerin, ekonomi etkileri ekonomik dinamizminizi çok negatif etkileyebiliyor. İşte orada imalat sanayinin geldiği noktayı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Birden bankalar kredi kanallarını kapatıyorlar. KOBİ'ler yerine büyük işletmelere dönüyorlar. İşte o zaman sermayenin tabana yayılması söz konusu olmuyor. İşte vergi gelirleriniz görece olarak düşmeye başlıyor. Çünkü ekonomi yavaşlamaya başlıyor. Faizler hızlı bir şekilde artıyor. Kur baskısı çok hızlı bir şekilde artıyor. Kur baskısının artması hem enflasyon tarafını tetikliyor, hem krediler de azalmaya neden oluyor. Kredilerin azalması büyümenizi negatif etkiliyor. Büyüyemeyince, yani arz tarafı, talep tarafı istediğiniz gibi olmayınca bu sefer istihdam sorunu yaşıyorsunuz, işsizlik sorunu yaşıyorsunuz. O döngüye sokuluyor ülke. Şimdi bu açıdan, bunu görmek açısından son derece önemliydi. Burada tabii altını çizmemiz gereken bir nokta daha var. Bu ekonomi güvenliği tarafında, bu ekonomik dinamizm tarafında, bu olaylar başlamadan önce Türkiye'de, biraz böyle yakın tarihi hatırlamak gerekiyor, bu olaylar başlamadan önce Merkez Bankası'nın politika faizi 4.50 idi.
Evet.
Yani bugün 14'e getirdiğimiz için mutlu oluyoruz ama o gün 4.50 idi. Enflasyon 6.75'ti ve çok istikrarlı gidiyordu. Biz tabii baz etkisiyle 8.55 rakamına geldik ama hani o çok, buralar maalesef işte o geçmiş dönemdeki kur ataklarının ve maliyet artışlarının üretici fiyatlarına yansıması neticesinde tüketici fiyatlarına geçişkenlik yaratacak. O da bizi yeniden böyle yıl sonuna doğru 10, 11, 12'lerde bir enflasyona doğru yönlendirecek ama o gün 6.75'ti enflasyon. 6.50'ydi, 6.75'ti. Dediğim gibi politika faizi 4.50'ydi. İstikrarlı bir büyüme vardı. Kur çok yönetilebilir bir seviyedeydi. Hatta ben çok iyi hatırlıyorum, onun öncesinde 1 dolar 1 TL olacak mı gibi bir şey konuşuluyordu. Ha, bu iyi kötü tartışmalı, o yani TL'nin olması gereken bir değer var ama ha, böyle bir atmosfer vardı ve birdenbire bu atmosferin önce gezi olayları, arkasından 17-25 Aralık, sonra hendek olaylarıyla bozulduğunu görüyoruz. O halde ekonomi dediğimiz şey, ekonomi güvenliği dediğimiz şey sadece rakamlar üzerinden okumak çok doğru değil. Rakamlar bir gösterge, doğru. Yani sürecin nereye gittiğine dair önemli bir gösterge. Ama sadece rakamları konuşarak bunu, bu işte enflasyon şuraya gitti, enflasyonla mücadelede sorun var, İşte kur buraya gitti, kuru kontrol edemiyorsunuz, burada bir sorun vardan daha öte, daha büyük bir resim ortaya koymak açısından çok önemli bir çalışma. Şimdi tabii dedik ya, ekonomiyi etki eden ekonomi dışı gelişmeler. Şimdi biz Suriye'de biliyorsunuz Barış Pınarı operasyonuyla beraber bir güvenli bölge oluşturma çabası içerisindeyiz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ısrarla altını çizdiği üzere işte Amerika Birleşik Devletleri verdiği sözleri yerine getirmede biraz yumuşak gidelim, aksatıcı işler yapıyor. Bir şans daha tanımak açısından yumuşak gitmeyi söylüyorum. Tabii bu Amerika-Türkiye ilişkilerinin dönem dönem gerilmesine neden oluyor. Şimdi ilişkiler gerildiği zaman da bunun ekonomi tarafında yansımalar oluyor. Şimdi dün yine bir haber vardı. Gece geç saatlerde düştü. Amerikan Kongresi'nin işte yine S-400'ler konusunu gündeme getirdiği bir ortam oluştu. İşte Türkiye bu S-400'lerden kurtulmazsa yaptırımlar masada. Şimdi yani Türkiye'nin S-400 konusu, Barış Pınarı konusu, Fırat Kalkanı konusu, işte Zeytin Dalı konusu, bunların hiçbirinin doğrudan ekonomiyle bir ilgisi yok aslına bakarsanız. İşte yani ne borsayla ilgisi var doğrudan, ne kurla ilgisi var, ama dolaylı olarak o kadar çok etkiliyor ki. Şimdi siz içeride politika faizini belirlerken veya enflasyonla mücadelede atacağınız adımları belirlerken, yani nereden bileceksiniz Amerika'nın haksız bir şekilde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde size böyle tırnak içerisinde saçma sapan yaptırımlar üzerinden, Trump'ın tweetlerinde olduğu üzere gece sizin piyasalarınız kapalıyken ekonomik saldırı gerçekleştirerek bir ortam oluşturacağını, hani bunu kestirmek çok mümkün değil. Sizde zaten gelişmekte olan bir ekonomi olarak sorunları olan, çözmesi gereken problemleri olan bir ekonomisiniz. Bu hani kabul edilmesi gereken bir gerçek ki zaten hem kalkınma planlarında hem Hazine Maliye Bakanlığı'nın stratejik planlarında bunun böyle olduğunu görüyorsunuz. Merkez Bankası da zaten yayınladığı raporlarda, hazırladığı içeriklerde sürekli gelişmekte olan bir ekonomi olmaya atıf yapıyor. İşte bunun da getirdiği bazı negatif yönler var maalesef. Şimdi böyle ekonomiyi etki eden ekonomi dışı gelişmeler var. Şimdi önümüzdeki günlerde ayın 13'ünde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan Başkanı Trump'la bir görüşme gerçekleştirecek. Şimdi piyasalar oraya kilitlenmiş durumda. Şimdi o görüşme öncesi gece bir S-400 haberi. Ya şimdi biz S-400'ü niye almak zorunda kaldık? Amerikan Başkanı Trump bunu açık açık söyledi. Obama yönetiminin yaptığı hatalar yüzünden Türkiye çok istemesine rağmen, ısrarla istemesine rağmen Patriot'ları alamadı. Kendisini savunmak zorunda. İşte görüyoruz niye savunmak zorunda kaldığımızı görüyoruz. Hemen sınırımızın öte yanında, sınırın içine de taciz edecek şekilde 40 yıldır PKK terörüyle uğraşıyoruz. Şimdi biz NATO üyesi bir ülke olarak PKK NATO topraklarına saldırmadı mı? 40 yıldır NATO neredeydi? O yok. O sorunun cevabı yok. Peki biz müttefikiz. Sen bize yardım etmek zorundasın. Hem NATO sözleşmesi bunu söylüyor, hem bir stratejik ortak olduğunuzu söylüyorsunuz. Ben kendimi korumak zorundayım. Peki Suriye tarafından sayısız bize saldırı yapıldı. Irak tarafından sayısız bize saldırı yapıldı. Siz ne yaptınız? Bizim terör örgütü olarak nitelendirdiğimiz, kendilerinin de terör örgütü olarak kabul ettiği, yani Amerikan sisteminde de PKK terör örgütüdür, kabul ettiği yapının elemanlarına omuzlarındaki armaları değiştirdiniz. YPG dediniz. Sonradan SDG dediniz. Suriye Demokratik Güçleri. Yani elinde silah olan adamın demokrasiden bahsetmesi mümkün mü? İşte o armaları değiştirdiniz. Bunlara silah verdiniz. Binlerce tır. Stratejik destek verdiniz. Eğittiniz, donattınız. İstihbarat sağladınız. Şimdi bunu böyle yapacaksınız. Biz de kendimizi korumak için S-400 alınca bize yaptırım uygulayacaksınız. Yani bu ekonomi tarafında hani hiç öngörebileceğiniz bir şey değil. Dolayısıyla bu ekonomik dinamizmine yönelik bir saldırı olduğunu unutmamak gerekiyor bu tarz şeylerin. Türkiye'de bu kapsamda hareket etmeye devam edecek.
Peki bu şimdi sizin de altını çizdiğiniz görüşmede, ziyarette hem S-400 başlığı var, işte Halkbank davası konuşulacak deniliyor Milliyet gazetesinde, haberde. Bir de 100 milyar dolar hedefi var iki ülke arasında. Bu da yine başlıklar arasında
şimdi
olacak
bu deniliyor. Bu aslında bir iyi niyet göstergesi olarak alabileceğimiz bir şey, 100 milyar dolar. Şu anda Türkiye ile Amerika'nın ticareti ticaret hacmi 20 milyar dolar seviyesinde ve Türkiye buradan 4 milyar dolar civarında açık veriyor. Dolayısıyla bu 100 milyar dolar hedefinde Türkiye'nin pozisyonu ne olacak konusu son derece önemli. Şimdi orada 20'den 100'e çıkalım kabul ama benim Amerika'ya dış ticaret açığım da 4'ten 20'ye çıkacaksa hani bu çok bizim isteyeceğimiz bir tablo olmamalı ki böyle olmadığını da biliyoruz. Fakat burada şöyle bir şey var. Şimdi bir taraftan diyorsunuz ki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkartalım. Kabul çıkartalım. Bu bizim de işimize gelecek bir şekilde olacaksa olsun. Ama öbür taraftan bana yaptırım uyguluyorsun. Yaptırımın içerisinde Halkbank var. Halkbank benim dışarıyla olan ticaretimde son derece önemli bir bankaydı. Siz yani hukuka aykırı bir şekilde bir dava konusu yapıyorsunuz. Hem de tam Barış Pınarı'nı yapıyorum ben. Ondan sonra biz gidiyoruz bir mutabakat imzalıyoruz. Ankara'ya Başkan Yardımcısı Pence geliyor, mutabakat imzalıyoruz. Ve onun dönüşünde birdenbire aylardır, yıllardır bekleyen konuda New York Güneybatı Başsavcılığı, Güney Başsavcılığı iddianame hazırlıyor birdenbire. Ya bugünü mü bekliyorsunuz? Ya şimdi biz bunlar çok komik şeyler. Ondan sonra oturuyorsunuz ticaret hacmini yükseltelim. Şimdi bunu Türkiye yemiyor amiyane tabirli. Hani bu biraz yani tamam iyi niyet göstergesi yapalım, ticaret hacmini artıralım da sen bana S-400 için dönüyorsun, geliyorsun akşam diyorsun ki yaptırım uygulayacağız. O zaman tamam ben hani bir önerim var. 100 milyar dolara çıkartmak istiyorsan şu anda 20 milyar dolara satın bize Patriot'ları. Ben hemen oradan size 3-4 milyar dolar ticaret hacmini artırayım. Yani çok basit. Bir anda artar. Ver benim Patriot'larımı. Bana Patriot çünkü ben başından beri Patriot istiyorum. NATO müttefiki olarak bunu istiyorum. Vermiyorsun. Orada ticaret hacmini artıracak 2-3 milyar dolarlık belki 4 milyar dolarlık bir alan var. Onu kullandırmıyorsun. Onu vermem. Ne satacaksın bana? Yani yeter artık. Hani bu garip bir duruma gidiyor. Erdoğan da bunu söylüyor. Ve bu masada ve ayın 13'ündeki toplantıda büyük ihtimalle hani 100 milyar dolar ticaret hacmi en son konu olacak. Çünkü bu konuları çözmeden, Barış Pınarı konusunu çözmeden, Ankara'daki sağlanan mutabakata Amerika Birleşik Devletleri'nin uyması sorununu çözmeden, NATO müttefiki olarak yaptırımlar konusunu çözmeden, unutmayalım kongrede çıkan Temsilciler Meclisi'nde çıkan bir Ermeni soykırımı hikayesi var. O da hukuksuzdur. Yani o bir yargı organının alması gereken bir karar. Şimdi bunlar konuşulmadan 100 milyar doların konuşulacağını çok tahmin etmiyorum.
Peki bakalım göreceğiz neler çıkacak toplantıdan. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Katıldığınız için.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
Türkiye son günlerde mazlum halkların adeta son kalesi olarak mücadele veriyor. Tarihinden gelen mirasla gönül coğrafyasındaki gelişmelere kayıtsız kalmamaya çabalıyor. Tam da bu nedenle programımızda başta bölgemiz olmak üzere küresel gelişmeleri Türkiye'nin penceresinden görmeye, önce anlamaya, sonra da anlamlandırmaya çalışacağız. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05,
Çarşamba Türkiye saatiyle 2:05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle. TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa, Aydın, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Bursa çevreleriyle İstanbul, Kütahya, Uşak ve Muğla'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: Ankara az bulutlu 22, İstanbul parçalı ve çok bulutlu 22, İzmir parçalı ve çok bulutlu 23, Erzurum az bulutlu 14. Amsterdam yağmurlu 9, Atina az bulutlu 23, Bağdat az bulutlu 28, Berlin az bulutlu 7, Kiev az bulutlu 13, Lefkoşa az bulutlu 29, Ronda yağmurlu 9, Madrid az bulutlu 8, Mekke gök gürültülü sağanak yağışlı 35, Moskova yağmurlu 9, New York az bulutlu 14, Paris az bulutlu 9, Pekin az bulutlu 16, Roma sağanak yağışlı 17, Saraybosna az bulutlu 15, Viyana az bulutlu 9 ve Zürih az bulutlu 6 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy hattımızda bizi bekliyor. İlhan Atasoy günaydın.
Günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz, sözü hemen size bırakıyoruz. Berlin'den bize neler aktaracaksınız?
Şöyle ifade edelim, Almanya aslında yeni haftaya yoğun gündem başlıklarıyla başlıyor diyebiliriz. Tabii ki de en önemli başlık, biliyorsunuz Türkiye geçen hafta içerisinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan bir açıklama vardı. O da şuydu, Türkiye'nin elindeki DAEŞ'li teröristlerin vatandaşlıkları bulunduğu ülkelere geri gönderileceğini açıklamıştı ki bugün itibariyle tarih olarak da bugün işaret etmişti Süleyman Soylu. İşte o teröristlerden, yani DAEŞ'li teröristlerden, Türkiye'nin elindeki DAEŞ'li teröristlerden bir kısmı, yaklaşık 20 kişi Türkiye'nin elinde bulunuyor. İşte buna ilişkin Almanya'da geçen hafta, iki hafta öncesinde başlayan bir tartışma vardı. Geçen hafta da o tartışma devam etti. Almanya bu teröristler ülkeye geldiklerinde nasıl bir yol yöntem izlenecek, nasıl kabul edilecekler ya da kabul edilecekler mi? Buna ilişkin tartışmalar devam ediyor ki 3 maddelik bir yol haritasında geçen hafta İçişleri Bakanlığı açıklamıştı. Söz konusu teröristlerin ülkeye geldiklerinde sınırlarda dosyalarının ayrı ayrı ele alınması, Alman vatandaşı olup olmadıklarını kesinleştirmesi ve Alman toplumu için, Almanya için bir tehdit oluşturup oluşturmayacaklarına bakacaklardı söz konusu 3 maddelik yol haritasına göre. Dolayısıyla Türkiye'nin bu açıklaması sonrasında Almanya bu konuyu bu haftada tartışmaya devam edecek diyebiliriz ki bugün sabah saatlerinde ben Alman basınına baktığımda Türkiye'deki tutuklanmış, hüküm giymiş teröristlerden birinin ki 2014 yılında Niğde Ulukışla'da polisimizi, askerimizi ve bir vatandaşımızı şehit eden Benjamin Zu vardı. İşte onun, Alman vatandaşı kendisi, onun ilk iade edilecek DAEŞ'li teröristlerden biri olabileceğini yazdı Alman basını. Dolayısıyla bu hafta ilk gündem maddemiz Avrupa vatandaşı, Almanya vatandaşı olan DAEŞ'li teröristlerin ülkelerine gönderilme konusu Almanya'nın da en önemli gündem maddesi diyebiliriz. Diğer yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen hafta bir açıklama yapmıştı. NATO'nun beyin ölümünü yaşıyoruz şeklinde bir açıklamasıydı. Yani NATO'yu eleştiren bir açıklaması vardı. Başbakan Merkel Macron'un sözlerini yersiz bir sözlü saldırı olarak nitelemişti. Ve NATO'nun Almanya'nın güvenliğinin temelini oluşturduğunu söylemişti Başbakan Merkel. O tartışmalara Dışişleri Bakanı Heiko Maas da katıldı ve NATO'ya uzun yıllar ihtiyacımız var ifadesini kullandı. Özellikle uluslararası işbirliğini temsil ediyor şeklinde bir cümlesi vardı Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın. Dolayısıyla bu ikinci konuda Almanya'da tartışılmaya devam edilecek. Bir diğer başlık ise İçişleri Bakanlığı'ndan. İçişleri Bakanlığı geçen hafta Cuma günü bir açıklama yapmıştı ve ülke polisine sınırlardaki kontrolleri sıklaştırma talimatı vermişti ki kontroller ilk olarak Polonya sınırında başladı. Özellikle ülkeye giriş yasağı olan kişiler, sığınmacılar konusunda daha fazla tedbir, daha fazla önlem alınacaktı. Ancak bu önlemin biraz da asıl sebebi şundan kaynaklanıyor. Daha önce sınır dışı edilmiş bir suç şebekesinin lideri vardı. O kişi tekrar Almanya'ya giriş yaptı ve onun giriş yaptığı geçen hafta ortaya çıkmıştı, hafta başında. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı da burada dikkat çekici bir hamle yaparak sınırlardaki, Almanya'nın sınırlarındaki güvenlik önlemlerinin sıklaştırılmasını, talimatını verdi İçişleri Bakanı. Dolayısıyla bu haftada bu konu, özellikle sıklaştırılan güvenlik önlemlerinin artırıldığı sınır noktaları Almanya'nın gündeminde olmaya devam edecek. Yine geçen haftadan kalan ve bu haftaya da sarkan bir gündem maddemiz daha var. O da Almanya'da Bakanlar Kurulu dikkat çekici bir karar almıştı. Almanya'da görev yapan din görevlilerinin temel düzeyde Almanca bilmesini şart koşmuştu ki sadece imamları kastetmiyordu, diğer dinlere mensup din görevlilerinin de aynı şekilde aynı şartlara haiz olmasını istemişti Bakanlar Kurulu ve söz konusu tasarı meclise sevk edilmişti ama tartışmalar hala devam ediyor. Bu hafta içerisinde de bu konunun mecliste tartışılmaya devam edeceğini ifade edebiliriz. Rutin gündemden de kısaca bahsetmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Steinmeier neredeyse bu hafta sakin bir gündemi var. Hafta sonuna doğru Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nı ağırlayacak. Başbakan Merkel ise bugün bir ödül töreniyle başlıyor haftaya. Akşam saatlerinde İtalya'ya gidecek ve Başbakan Conte ile bir araya gelecek Başbakan Merkel. Salı günü, çarşamba günü Berlin'de Başbakan. Cuma günü dediğim gibi Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı burada Berlin'de olacak. Onunla bir görüşmesi var Arzu Hanım.
İlhan Atasoy, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Merhaba, iyi sabahlar.
Sizinle iç ve dış gelişmeleri konuşacağız. Şimdi artık gözler iki gün sonra gerçekleşecek Erdoğan-Trump görüşmesine çevrilmiş vaziyette. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Önemli bir görüşme. Cumhurbaşkanı Erdoğan iyi bir hazırlık yapıldığını söylüyor bu görüşme için. Ve pek çok başlıkta var bu görüşmede konuşulacağı, dile getirilen. Bir kere Suriye, Barış Pınarı Harekatı sonrası Amerika ile yapılan mutabakat. Bu mutabakatta gelinen son durum konuşulacak. Başlıklar arasında FETÖ konusu önemli. Halkbank davası, F-35'ler, S-400'ler, pek çok başlık var. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu ziyareti? Sonucunda neler çıkabilir önümüzdeki sürece yönelik?
Öncelikle bu ziyaretin olup olmayacağı bir süre tartışıldı. Bir bir belirsizlik dönemi yaşandı. Bu belirsizlik dönemi daha çok Amerika'daki şartlarla ilgiliydi. Yani bu Barış Pınarı Harekatı'na Amerika'dan gösterilen tepki, Amerikan devletinin değişik düzeylerinden, Senato'dan, Temsilciler Meclisi'nden ve Amerikan kamuoyundan. Yani bunu yönetebilecek mi, yönetemeyecek mi? Ayrıca Trump'ın üzerine de büyük bir baskı var. Bir aziz süreci söz konusu vesaire. Yani uygun mudur bu şartlarda böyle bir ziyaret, değil midir? Bir süre bunlar tartışıldı. Sonunda karar verildi, karşılıklı olarak kararlaştırıldı ki bu ziyaret olsun. Dediğiniz gibi ziyaretin konuları, gündemdeki konuları belli. Bir, bu Barış Pınarı harekat sahasında belli problemler var. Bu problemlerin altını kısaca Sayın Cumhurbaşkanı yine dün yaptığı konuşmada da çizdi. İşte burada PKK-PYD unsurları bütünüyle çıkmış değiller. Daha dün Tel Aviv'de bombalı bir saldırı gerçekleşti. Dolayısıyla saldırılar sürüyor. Yani buradan gerek Amerika'nın gerek Rusya'nın verdiği sözü yeteri kadar tutmadığına dair bu konuda birlikte çalışmaya devam edilmesi gerektiğine dair bir yaklaşım Türkiye tarafında söz konusu. Burada ne cevaplar verilecek, bu görülecek. Diğer tarafta Kamış tarafındaki petrol sahalarının Amerika tarafından PKK-PYD ile beraber kontrol edilmesine dair yaklaşımlar, daha doğrusu adımlar söz konusu oldu ve Türkiye sınırında Kamışı'dan doğuya doğru Amerikan devriyeleri PKK ile bayrak gösterdiler. Dolayısıyla bu da bu sorun alanlarından birisini oluşturuyor. Bunlar da muhtemelen bu görüşmede konuşulacak. Amerikan Güvenlik Sekreteri bu S-400 meselesinde ciddi olduklarını, devreye alındığı takdirde bir takım yaptırımların devreye gireceğini iddia etti. Muhtemelen ciddi olarak bu S-400 meselesi yeniden bu ikili görüşmede ve heyetler arası görüşmede gündeme gelecek göründüğü kadarıyla. Ben daha çok bu mazlum Kobani meselesinin gündeme geleceğini ve bu konuda Türkiye'nin ciddi bir hazırlık yaparak Trump'ın karşısına çıkacağını düşünüyorum. Gündeme zaten gelecek. Yani denilecek ki bu bahsettiğiniz general, sözüm ona general dediğiniz bu terörist Türkiye'de pek çok olayın faili olarak aranıyor. Kırmızı bültenle de aranıyor yani. Dolayısıyla açıkça PKK'lı olan ve kırmızı bültenle Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı aranan bir teröristi siz bir siyasi askeri muhatap olarak nasıl alıyorsunuz? Yani bu kendilerine sorulacak, gerekçeleri sorulacak. Bundan sonra böyle bir şeye yola gidilmemesi gerektiğini muhataplarına Sayın Cumhurbaşkanı iletecek. Burada nasıl bir netice ortaya çıkacak? Zaman içerisinde bunu göreceğiz. Yani Türkiye'nin ez cümle şunu söylemek gerekiyor. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda oluşturduğu ve bir tür mecbur bıraktığı iki küresel gücü, iki anlaşmayla somutlaştırdığı bu statükonun, yapının korunması ve tahkim edilmesiyle ilgili baskıları, çalışmaları sürecek, sürmesi gerekiyor. Yani karşımızdaki muhataplara siz attığınız imzanın yanında olun ve buna sadık olun. Bakın şu konularda, bölgelerde bu attığınız imza ihlal edilmiş durumda. Halen daha burada PKK-PYD unsurları var. Saldırıları sürdürüyorlar vesaire. Burada gerekenleri yapın diyecek Türkiye tarafı. Yani dolayısıyla burada ne cevap verilecek göreceğiz. Diğer taraftan bu FETÖ meselesi yine gündemde olacak. Türkiye gene talep edecek. Karşı tarafın burada bir adım atma ihtimalini zayıf görüyoruz açıkçası. Yani ama Türkiye gereken hamleyi yenileyecek hamlesini. Diğer taraftan Trump'ın çok önem verdiği, kafa taktığı tırnak içinde bu 100 milyar dolar ticaret hacmi meselesi bence Trump'la birlikte masada en ciddi talep olarak Türkiye'nin önüne konulacak konular içerisinde yer alıyor. Yani çünkü böyle bir ticari ilişkiden, yani Türkiye'nin Amerika'ya satacağı ürünler sınırlı olduğu için daha çok Amerika'nın karlı çıkacağı öngörülüyor göründüğü kadarıyla Beyaz Saray çevrelerinde. Bu konuda ısrarlılar. Diğer tarafta pek çok, yani bir ticareti geliştirmek istiyoruz. Eyvallah. Ama bir diğer taraftan da sürekli yaptırımlardan söz ediliyor, değil mi? Yani nasıl olacak? Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu silahları yaptırımlarla Türkiye'ye vermek istemeyen bir ülke Türkiye ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmak istiyor. Ve işlerin tıkır tıkır şıkır şıkır yürümesini arzu ediyor. Bence Türk-Amerikan ilişkilerinin normal bir raya oturması bu karşılıklı güven sorununun zaman içinde çözmesiyle mümkün olacak bir şey. Yani halen daha bir anlaşma Suriye ile ilgili Türkiye ile Amerika arasında olsa bile, yani Türk-Amerikan ilişkilerindeki büyük güven sorunu, açığı bir türlü kapatılamıyor.
Bu ziyaret ne kadar etkili olur mu? Bu güven
yani
sorununun
çok sınırlı
için
etkili olacağını düşünüyorum. Halen daha işin yürüyebilmesi açısından en büyük imkan Amerikan siyasetindeki parçalı durum ve Trump'ın Türkiye ile ilişkileri sürdürmesine ve Suriye'deki aldığı pozisyona dair oluşturduğu siyasal tutum. Yani bu tutum parçalı Amerikan siyaseti içinde Türkiye'nin Trump üzerinden gidebildiği kadar bir yere ilişkiyi götürmesine dayanıyor. Buradaki çabaya ve iyi niyete dayanıyor. Yoksa psikolojik koşulların çok da olumlu olmadığı biliniyor işte. Yani Amerikan iç kamuoyunda da tartışıldı, konuşuldu. Gelsin gelmesin, işte gündem vesaire tartışıldı. Ama kaba hatlarıyla konuşulacak meseleler, gündemdeki meseleler bunlar. Bu meselelerde bir ciddi adım atılabilecek mi? Bazı konularda olabilir, göreceğiz.
Bir de Temsilciler Meclisi'nin geçtiğimiz günlerde aldığı iki karar var. Evet. Bu da sanıyorum gündeme gelecek.
Tabii, kesinlikle gelecek. Biliyorsunuz daha önce de bu nevi kararlar alındı ve başkanın rezerviyle bloke edildi. Benzer bir sorunla karşı karşıya kalınabilir yine. Başkan muhtemelen inisiyatifini kullanarak bu şeyi süreci durduracaktır. Yani Türk tarafın talep ettiği şey bu olacak. Beklentisi de bu olacak. Çünkü o Türk-Amerikan ilişkilerinde daha büyük bir yara alacak. Zaten senatörlerin falan bir kısmı daha önce gelen bu tasarıya oy vermemiş senatörlerin bir kısmı da çıkıp açıkça bu konjonktürle alakalı olarak bu tasarıya evet dedik dediler. Yani adeta Türk-Amerikan ilişkilerindeki sorunlu tablonun faturası Türkiye'ye kesiliyor. Kesilen fatura da Ermeni tasarısı üzerinden kesiliyor. Yani hiçbir şekilde siyasi rasyoneliteyle uyumlu olmayan bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani bundan 100 yıldan aşkın süre önce Anadolu topraklarında olmuş bitmiş bir konu ile ilgili 100 yıldan uzun süre sonra Türkiye'ye 12 bin kilometre bir mesafede dünyanın öbür ucunda bir ülkede bir parlamento temsilciler meclisi bir karar alıyor. Acayip bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunun tamamen nesnel gerçekliklerden, tarihi gerçekliklerden uzak politik bir karar olduğu muhakkak, gayet açık. Yani dolayısıyla zaman zaman Amerika'nın Türkiye üzerinde kullanmak istediği tırnak içinde sopalardan birisi olarak bu Ermeni sözde soykırım meselesi gündeme geliyor. Bu defa da yeniden gündeme getirdiler ama buradan bir sonuç alınabilecekmiş gibi görünmüyor. Yani daima burada Amerika'yı yönetenler, Beyaz Saray özellikle bu konularda rezervler koyarak bugüne kadar sorunu yönetmiş gibi görünüyor. Biliyoruz ki diğer taraftan Amerika'da ciddi bir Ermeni lobisi var. Bu konjonktürde diğer lobiler de birleşiyor Ermeni lobileriyle vesaire. Dolayısıyla Türkiye'nin sağlıklı bir şekilde yönetmesi gereken bir süreçten söz ediyoruz. Türkiye'de artık bu anlaşmalardan sonra süreci daha eli rahatlamış ve süreci daha dengeli yönetebilecek bir konjonktüre adım atmış durumda. Yani bizi baskılayan şey neydi? Sınırımızda çok büyük bir güvenlik açığı var 480 kilometrede ve Türkiye'ye 35 yıldır bölücü saldırılarda bulunan bir terör örgütü burada bir butik devlet kurmak istiyor Amerika'nın desteğiyle. Bu Türkiye'de bir beka sorunu olarak algılandı. Ve bu süreç tabii Türkiye'yi terörize etti. Türkiye'nin bütün zeminlerini bildiğimiz gibi. O programda çok uzun uzun konuştuk. Türkiye şimdi bu acil sorununu kısa ve orta vadede çözmüş gibi görünüyor. Yani iyi kötü 30 kilometre derinliğe kadar güvenliği sağladı ya da sağlattırdı. Tam sağlanamamış olsa bile sağlanacaktır. Yani bu işin çıkışı yok. Tel Abyad'da PKK'lılar bomba patlattı. 3 patlattı, 5 patlattı. Ne yapacaklar? Patlata patlata sürekli devam edip gidecek halleri yok. Yani eninde sonunda şeyde ne olduysa, Diyarbakır Sur'da ne olduysa, şeyde de Tel Abyad'da da o olacak. Yani onların oralarda kalma imkanı, ayakta kalma imkanı söz konusu değil. Ya da işte şeyde ne derler, Aynel Arap'ta yeniden bayrak gösterdiler bilmem ne vesaire. Nereye kadar gösterecekler? Yani bu işin taahhüdünü üstlenen Rusya'dan bahsediyoruz. Yani Rusya burada sözünde kaldığı sürece yani PKK, PYD, Aynel Arap'ta nasıl bayrak şeyler ya da işte ortak devreye saldırı oldu. Değil mi? Onların da PKK'lı PYD'li olduğu saldırıda yapanların anlaşıldı. Ya ne kadar saldıracaklar daha? Değil mi? Üstelik de Rusya bu konuda da örgüte karşı açık tavrını ortaya koydu. Dedi ki eğer siz bu anlaşmaya uymazsanız biz aradan çekiliriz. Siz tam da ifade buydu hatırlayın. Rus Dışişleri Bakanı'nın Türkiye sizin üzerinizden silindir gibi geçer. Yani şey bu. Dolayısıyla ben bu bahsedilen şeyde şeritte 480 kilometrelik şeritte bugünkü ihlallere yeteri kadar temizlenememiş bazı sorunların olmasını doğal görüyorum ve bunlar zamanla aşılabilecek şeyler. Önemli olan bu anlaşmaların tesis edilmesi, yapılmasıydı. Zaten bu anlaşmalardan sonra Amerikalıların ya da Rusların sözünü tutamaması durumunda bu anlaşmalara dayalı olarak Türkiye'nin yeniden sahaya müdahale etme hakkı var. Türkiye tarafı zaten bunu zaman zaman gündeme getiriyor. Bakalım ne olacak?
Bir de tabii önemli başlıklardan biri S-400 bağlantılı olarak F-35 ve konuşulan Patriotlar başlığı. S-400'lerle ilgili yine biraz önce Mehmet Levent Yılmaz'la da konuştuk. Temsilciler Meclisi'nden bir üyeden gelen bir mesaj var. Eğer S-400'lerde ısrar ederse Türkiye'nin yaptırımların gündeme gelebileceği konusunda bu yaptırımlar başlığını çok konuşuyoruz. Bu masada çözülebilecek bir durum mudur? Neler çıkar size göre?
Ama bence bunlar hepsi pazarlık konusu olacak. Yani bunlar pazarlık konusu olarak elde tutuluyor. Yani bir yandan Türkiye ile 100 milyar dolara çıkarmak istiyorlar ticaret hacmini. Bir yandan da Patriot satmamak için, ondan F-35 satmamak için direniyorlar. Yani bu şey büyük bir ikilem. Dolayısıyla Türkiye Amerika'dan ne alacak? Ne alacak? Acil ihtiyaçları bunlar. Bunlar alacak. Savunma ihtiyaçları. Ya ben bunları sana vermiyorum. Sana başka şeyler vereyim diyecek hali yok. Yani Türkiye'de sonunda Amerika'ya satabileceği şeyler de belli. Yani o bakımdan yani yeni bir kapıyı açacak büyük bir ticaret hacmine ulaşacak bir ticari konjonktür oluşturmak istiyorsak bu rezervlerin çoğunu kaldırmak gerekiyor. Ben şahsi kanaatim bu pazarlık sürecinin araçları olarak görüyorum bunları. Yani hele bu saatten sonra Türkiye üzerindeki kısmi baskının sürdürülebilmesi için birer araç olarak kullanılacak bunlar. F-35'ler. Bu programa Türkiye'nin yeniden dönme ihtimali var. Fakat Amerika'daki ortam, konjonktür, kamuoyundaki psikolojik koşullar, bunlar şu an itibariyle ne kadar müsait, ne kadar değil, bunu değerlendirmek, görmek lazım. Yani eninde sonunda ben F-35 programına Türkiye'nin bu şeyde olmasa bile ya da olabilir de diğer görüşmelerde yani yakın zaman içinde yeniden döneceğini öngörüyorum, döndürüleceğini öngörüyorum. Çünkü Amerika genel olarak bakıldığı zaman Amerikalılar eğer Suriye'deki projelerinden vazgeçmişlerse geri kalan sorunların Türk-Amerikan ilişkilerinde diplomasiyle, görüşmelerle çözülme ihtimali var. Yani şey çok zor bir süreçti ya bu Suriye'deki süreç çok zor bir süreçti Türkiye açısından. Yani çünkü sonunda Amerika burada bir PKK devleti kurdurmada kararlı bir şekilde dursaydı eğer çok daha sert bir çatışma söz konusu olacaktı göründüğü kadarıyla. Yani bundan sonra işin bir defa Türkiye çok bu bakımdan rahatlamış durumda. Bir, sınır güvenliğini büyük ölçüde tesis etti. Bir, PKK butik devletin kurulmasının önüne geçti. O projeyi parçaladı. O Türkiye'nin yaptığı hamle Rusya'yı da rahatlatarak Suriye'nin en önemli gücü haline getirdi Rusya'yı. Rusya'yla daha uygun koşullarda çalışmanın şartlarını oluşturdu. PKK PYD imajını yerle bir etti. Artık bundan sonra Suriye'de eğer rejim ve Rusya istemezse onların bir politik aktör olarak masada olmaları, yeni Suriye'nin partnerlerinden biri olmaları çok zor. Zaten göründüğü kadarıyla Türkiye'nin dışında bir süreçte sürekli bu unsurların rejime katılması yönünde davetler oluyor. Muhataplarına rejim ve Rusya davette bulunuyor. Yani yeni Suriye Birliği'nin bir parçası olun. Vazgeçin bu otonomiden, federasyondan, bağımsız devletten mesajları karşı muhataplara iletiliyor. Diğer tarafta Cenevre'de işte anayasa yazımı ile ilgili süreç evrildi. Anayasa süreci. Dolayısıyla O süreçler de devam ediyor. Yani
ama bir yandan
yeni gelişmeler
da,
bekleyebiliriz Suriye'de.
Bir önemli başlık Trump'ın orada iç politikada yaşadığı durum. Bir azil sürecinin işliyor olması. Bu konuda neler söylersiniz?
Tabii Haylam'la ilişkilerin en kırılgan boyutu bu. Yani bir azil sürecine karşı hamleleri yapıyor. İşte belli hamleler yaptı. Görüşme kayıtlarını yayınlattı vesaire. Bakalım buradan bir netice alabilecek mi? Yani aslına bakarsanız yani bir yandan bu Çin üzerinde baskıyla başlayan konjonktürde yani evine dönen Amerikan bir kısım Amerikan sermayesiyle ve içerideki ekonomik süreçlerle birlikte Trump seçildiği günden bugüne sokakta daha güçlü görünüyor. Amerika'da iyi kötü ekonomiyi toparlayan ortalama Amerikalılar açısından fakat hala daha Amerikan eliti kamuoyunu oluşturan kamuoyu yapıcıları ve Pentagon eksenli olarak Amerikan müesses nizamı diyelim CIA, Pentagon Trump'ı kabullenmekte zorlanıyor. Yani şimdi bu konjonktürde bu dengeler içerisinde zaten Trump diyor ki zaten halk beni tuttuğu için, sevdiği için, yeniden seçeceği için bunları yapıyorsunuz diyor. Yani dolayısıyla bu tablo Trump için çok zor bir tablo. Çok zor. Bu zor tablonun da Trump tarafından yönetilmesi de gerekiyor bu sürecin. Fakat bu tweetler vesaire aldığı kararlar, düştüğü ikilemler filan Trump'ın işinin kolay olmayacağını gösteriyor. Yani her an her şeyin ağzından çıkabileceği bir lider fotoğrafı, güvenilemez lider fotoğrafı halen daha Trump'la ilgili en büyük zaaf unsur olarak karşımızda.
Peki, evet bakalım o 13'ü ve sonrasında neler konuşacağız hep birlikte göreceğiz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.